Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 17 Mordad 1401, Hicri Kamer'e 10 Muharrem 1444 ve Milade 8 Ağustos 2022 Pazartesi. Ayrıca Hüseyin-i Aşura yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda az sonra sunacağımız hava haberleri ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Şafakta Kan, Hazreti Sakine'nin dilinden Aşura olayı, Hüseyin Hamaset adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Hüseyin-i Aşura gecesinde İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile yas töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi Filistin ve Yemen gençlerinin savaşçı ruhu, İslam devriminin yolunun devamıdır dedi. İslami Şura Meclis Başkanı Galiba Afdir'in üç cephe savaşçıların ateşi Siyonistlerin üzerine düşecek dedi. Seyyid Hasan Nasrullah deriniş füzeleri Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmeye zorladı dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan nükleer silahın İran doktrininde yeri olmadığını belirtti. Eren Abluka 31 operasyonu başlatıldı. Ve Erivan Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında bir askerlerinin yaralandığını duyurdu. Şimdi haberler.
Muharrem ayının 10. günü Aşura gününde İran'ın dört bir yanı Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle yasta. Bugün Hicri Kameri 10 Muharrem 1444 miladi 8 Ağustos 2022 Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin şehadet yıldönümüdür. Ehl-i Beyt aşıkları için Aşura günü Hicri Kameri 61 yılında yaşanan İmam Hüseyin'in ayaklanmasının gerçek anlamına gelir. Aşura gününde matem grupları, camiler, Hüseyiniler ve kutsal türbelerde bir araya gelerek ağıtlar yakıp yaz etkinlikleri düzenler ve Şehitler Efendisi ile sadık yarenlerinin şehadeti için gözyaşı dökerler. İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı ile dini ihya etmeyi hedefledi. Bu yüzden Aşura gününde Aşura ziyaretnamesi okur ve Hicri 61 yılında İmam Hüseyin'in öğlen namazını cemaat olarak kıldığı için bugün de öğlen namazı cemaat olarak kılınır.
Ehl-i Beyt imamlarının üçüncü yıldızı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet gecesinde dün akşam İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla yas töreni düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi ofisinden yapılan açıklamaya göre söz konusu yas töreninde Hüccetül İslam Sıddık'ı Allah'ı anmanın mümin kalbine huzur ve güven verdiğine işaretle Kur'an-ı Kerim'de belirtilen güvenli nefsin en bariz örneğinin Seyyid-i Şühedan'ın kutsal varlığı olduğunu söyledi. Törende Meysam Mut'i de mersiyeler okudu. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 72 yareninin şehadeti yıl dönümü Aşura münasebetiyle 7-12 Muharrem geceleri arasında 6 gece boyunca İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde yas töreni düzenleniyor.
Muharrem ayı Tasua gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerine yas merasimi İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Büyük Başkonsolosluğu Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. Muhabirimizin bildiğine göre görkemli törende matemli İranlılar yaktıkları ağıtlar ve yaz etkinlikleriyle Hazreti Ebu'l-Fazl'ın şehadeti için gözyaşı dökerek şehidin yiğitliği hakkında mersiyeler okudular. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin Ankara, Trabzon ve Erzurum kentlerindeki temsilciliklerinde de benzer törenler düzenlendi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini kınayarak Filistinli mücadeleci gençlerin savaşçı ruhunun İslam inkılabı yolunun devamı olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün bazı şehit aileleriyle görüşmede Aşura ve Seyyid-i Şehide Aleyhisselam matem günleri dolayısıyla taziyelerini bildirerek Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini kınadı ve bugün Filistin direniş sürecinde görülen iktidar ve azametin İran İslam İnkılabı'nın bölgeye armağan ettiği istikbar karşıtlığı ve özgüven ruhunun sonucu olduğunu söyledi. Reisi Siyonist rejimin Gazze halkına karşı sayısız cinayetlerini işaretle bugün Filistin halkını onların geçmişleriyle kıyaslayın. Eskiden Filistin halkının gözü Camp David, Şerm-ı Şeyh ve Oslo Anlaşması gibi masallara bakıyordu. Fakat bugün Siyonistlerin zulmüne karşı savaşıyorlar ve inisiyatif ise Filistin gençlerin elindedir. Bu direniş ruhu dayatılan savaş ve harem savunucu şehitlerinin kanının bereketidir dedi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Müslüman halklar arasında Siyonist karşıtı motivasyonun yayılmakta olduğuna işaretle katı kalpli düşmanlar bilsinler direnişi P savaşçılarından saldırı ateşi Filistin topraklarına işgalcilerinin başına inecektir dedi. İran'ın bildiğine göre Muhammed Bagır Galibov Siyonist rejimin Gazze şeridine saldırısı ve işlediği cinayete nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle yazdı. Meşru olmayan bebek katili ve insanlık karşıtı Siyonistler, İslam ümmetinin direnişine karşı başarısızlık ve güçsüzlükleri, ardından Amerika ve insanlık karşıtı diğer hükümetlerin desteği sayesinde Gazze şeridinin bölgelerine askeri saldırı ve direniş komutanlarına terör saldırıdaki cinayetiyle bir kez daha kendisi ve destekçilerinin saldırgan katil ve acımasız çehresini sergiledi. Galibov şöyle devam etti. Hiç şüphesiz mazlum Filistin halkı ve İslami ümmeti Şehitler Efendisi Hazreti Ebu Abdullah'ın yaz tören döneminde savunmasız halkın şehadeti ve yaralanmasına sebep olan bu utanmaz cinayeti karşılıksız bırakmayacaktır ve tüm Filistinli grupların tam vahdetine dayalı misilleme ile bu rejim ve destekçilerine yeni bir yenilgiye sebep olacaklardır. İslam Şura Meclis Başkanı, İslam ümmeti ve özellikle savaşçı İran halkının eskiden olduğu gibi Kudüs Şerif'in özgürlüğü ve bölgedeki tüm halkların katılımıyla Filistin hükümetlerinin kurulmasına da destek vererek dünya toplumu ve uluslararası insan hakları kurumlarında Siyonistlerin cinayetlerine karşı ve Filistin halkının haklarından ihya edilmesi için kendi insanlık görevlerine bağlı olmalarını ve sessiz kalarak pasif olmamalarını istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sureli Mevkitaşı ile telefon görüşmesinde işgalci rejim İsrail'in vahşi saldırısının insan haklarını savunduklarını iddia eden bazı taraflar ve uluslararası toplumun sessizliği sayesinde gerçekleştiğini ifade ederek olayları şiddetle kınadı. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile dün yaptığı telefon görüşmede Gazze'nin son durumu ve Siyonist rejimin Filistinli savunmasız kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli sivillerin toplu şehadetiyle sonuçlanan son cinayeti hakkında görüşte adresinde bulundu. Dışişleri Bakanı yapılan telefon görüşmede Siyonist işgalci rejimin vahşi eylemlerini işaretle bu gibi eylemlerin uluslararası toplum ve insan haklarını savunduklarını iddia eden bazı tarafların sessizliğine yapıldığını ifade ederek bunu şiddetle kınadı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad da Siyonist rejimin saldırgan siyasetlerinin engellenmek için uluslararası çalışmaların zarureti konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştüğünü belirterek bu rejim tarafından savunmasız sivil insanlara yönelik saldırıları kınadı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dün akşam yaptığı açıklamada bugün Siyonist rejimin ateşkes peşinde olduğu açıktır. Zira artık daha fazla füzeye dayanamaz ve direniş füzeleri Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmeye zorladı dedi. İran Abilidir'e göre Seyitasan Nasrullah şöyle dedi. Filistinlilerin misilleme cesaretini vurguluyorum zira eğer Şehit el-Ceberi'nin terörü karşılıksız kalsaydı Siyonist rejim buna devam ederdi. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri şöyle devam etti. Gazze halkının direnişi ve kararlarını övmek gerekir. Direniş Lübnan'da olduğu gibi Filistin'de de kendi halkını savunabildi ve kendi şartlarını Siyonist düşmana dayatmak, caydırmak ve destek konusunda yeni denklemleri ispatladı. Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist rejime direniş füzelerine dayanamayarak ateşkesi kabul etmesi ardından açıklamada bulundu. Ateşkes anlaşması dün akşam yerel saatte 22.30'da Mısır'ın arabuluculuğu ile sağlandı. Ateşkes direniş grupların füzeleri nedeniyle işgal edilen toprakları gasp eden Siyonistlerin güvenliğini bozması ardından Siyonist rejim tarafından kabul edildi. Gazze şeridinden fırlatılan füzeler 58 işgal yerleşkeyi hedef aldı.
Gazze Tedavi ve Sağlık İşleri yetkilileri dün akşam yaptıkları açıklamada Siyonistlerin saldırısı sonucu şehitlerin 41'e ulaştığını, şehitlerden 15'inin çocuk olduğunu belirttiler. İran'ın bildirdiğine göre Gazze Tedavi ve Sağlık İşleri yetkilileri ayrıca Siyonistlerin vahşi saldırılarında 311 kişinin de yaralandığını duyurdular. Son 3 gündür Gazze şeridi sakinlerine yönelik saldırgan ve vahşi saldırıların devamı olarak İsrail savaş uçakları pazar akşamı tekrar Gazze şeridini bombaladı. Korsan rejimin bu vahşi saldırısına karşı direniş grupları da misilleme olarak işgal altındaki kentler ve yerleşim alanlarını özellikle Tel Aviv ve Ben Gurion havalimanını yüzlerce füzeyle hedef aldılar.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Hüseyin Tasua ve Aşura münasebetiyle yayınladığı mesajda Yezidiler dosyasının Siyonist rejimin çöküşü ve Amerika'nın yok oluşu ile tamamen kapanacağını söyledi. İran'dan bildiğine göre İstihbarat Bakanı Hüccetül İslam Seyyid İsmail Hatip yayınladığı mesajda şöyle yazdı. Gayrimeşru ve katil Siyonist rejimin tamamen çöküşü ve katil Amerika'nın yok oluşu ile Yezidilerin çirkef dosyası tamamen kapanacaktır ve bu matemlerin bereketiyle her geçen gün İran halkının tüm alanlarda ilerlemesine ve zaferine şahit olacağız. İstihbarat Bakanı şöyle devam etti. Kerbela'dan yüce şehitlere kanının mesajı tüm şeytanların vesveselerini çiğnemek ve kendi imam ve muktedasına sorgusuz sualsiz can pahasına itaat etmektir. Mesaj ayrıca insan yetiştiren Aşura Mektebi, insanlığı iyiliğe ve ölümsüzlüğe götüren tek yol olduğu belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmede, nükleer silahın İran İslam Cumhuriyeti doktrininde yeri olmadığını ve siyasetleriyle inançlarına aykırı olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmede New York'ta yıllık NPT oturumu ve İran heyetinin aktif olarak oturuma katılımına işaretle İslam İnkılabı rehberinin nükleer silahların haram olduğuna dair fetvası herkes için açık ve net olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı yaptırımların kaldırılmasına dair görüşmeler konusunda da güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmakta ciddi olduklarını, hali hazırda müzakerelerin kendi yolunda ve ciddiyetle Viyana'da devam ettiğini, sonucun ise Amerika'nın pratikte gerektiği kadar gerçekçi olmasına bağlı olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik son saldırısına ve onlarca Filistinli kadın, çocuk ve insanın şehadetine işaretle Filistin direnişi topraklarını ve güvenliğini savunmaya devam bağlamında Siyonist rejime daha güçlü bir yanıt verecektir dedi. Yapılan görüşmede Guterres de dünyada nükleer silahların imha edilmesine vurgu yaparak Bercam görüşmelerinin büyük önem taşıdığını ve bu aşamada taraflar arasında daha fazla esneklik ve uzlaşma konusuna vurgu yaptıklarını belirtti.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın temsilcisi İran'a karşı yaptırımlarını kaldırma müzakere süreci hakkında imsar olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Mihail Ulyanov dün akşam El-Meyaden haber kanalına verdiği röportajında müzakere sürecinden umutluyum, hali hazırda müzakerelerin nihai aşamasındayız dedi. Müzakerelerin uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirten Ulyanov, başkentlerde karar alma zamanı geldiğini vurguladı. Ulyanov dün Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı ve Viyana Müzakere Koordinatörü Enrique Mora ile görüşmenin ardından paylaştığı tweet mesajında yaptırımların iptal edilmesine dair müzakerelerin ilerlemekte olduğunu söyledi. Viyana müzakereleri 5 aylık bir aradan sonra geçen Perşembe günü tekrar başladı. Yeni görüşmeler, Batı ve özellikle anlaşmayı ihlal eden taraf olan Amerika'nın nihai siyasi kararlarını beklediği bir ortamda kader belirleyici sorununa yaklaşmakta.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Küba'da yaşanan yangın faciası ve olayda bazı insanların ölümü ve yaralanması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün yayınladığı mesajda Matanzas kentinde yaşanan yangın sonucu birçok kişinin ölümü ve yaralanması nedeniyle üzüntülerini belirterek Küba halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Kenani olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla acılarını paylaşırken yaralılara acil şifalar diledi. Küba'nın Matanzas kentinde cuma akşamı bir yakıt depolama tesisine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. Olayda şimdiye kadar 3'ü ağır olmak üzere 77 kişi yaralanırken 17 itfaiyeci ise kayıp. Tesisteki bir tanka düşen yıldırımın başlattığı alevler diğer tanklara da sıçradı ve 4 patlama yaşandı.
İran genç tekvando takımı dünya ikincisi oldu. Muhabirimizin bildiğine göre İran genç tekvando takımı geçen hafta salı günü 91 ülkeden 786 sporcunun katılımıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan müsabakalarda 6 gün süren karşılaşmalar sonucu kızlar ve erkeklerde dünya ikincisi oldu. Kızlar alanında Güney Kore 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronzla birinci olurken İran 2 altın, 2 gümüş ile 370 puanla ikinci ve Tayland ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü oldu. Erkeklerde 5 sporcu ile yarışlara katılan İran takımı 4 altın ve 509 puanla dünya ikincisi olurken Güney Kore 1. ve Kazakistan ise 3. oldu.
Mardin'de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka 31 şehit, jandarma uzman çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de Eren Abluka 31 şehit jandarma uzman çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldığı bildirildi. Açıklamada operasyonda il jandarma komutanlığınca 528 jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 44 personel timin görev aldığı aktarıldı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak sınırda açılan ateş sonucu bir askerinin yaralandığını duyurdu. Mer Haber Ajansı'nın Armen Radyo sitesinden naklen bildiğine göre Erivan ve Bakü arasındaki sınır gerginliğinin devamında Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 Ağustos gecesinde bir Ermeni askerin de yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.
Ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Katoliklerin ruhani lideri, tahıl yüklü ilk gemilerin Ukrayna limanlarından hareket etmesini memnuniyetle karşıladığımı belirtme arzusunu taşıyorum. Bu adım, diyalog kurmanın ve herkese faydası olacak somut sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu gösteriyor, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Siyonist rejimin terör yaklaşımını küresel sessizliğin gözler önüne devam etmesiyle ilgili. Siyonist rejim Gazze şeridine yönelik saldırılarının yeni turunda direniş komutanlarının şehit edilmesini gündeme aldı. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik yeni saldırıları geçen cuma günü başladı. İlk adımda İslami Cihat'ın askeri kolu Kudüs Tugaylarının Kuzey Bölgesi Komutanı Tisir el-Caberi'nin şehit edilmesi gündeme geldi ve bu Filistinli komutan Siyonistlerin terör saldırısı sonucu şehit oldu. Siyonist rejimin saldırısı cumartesi akşamı Saray el-Kudüs Güney Bölgesi'nin komutanı Halid Mansur'un şehit edilmesi ile bu terör saldırıları devam etti. İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından Ahmet Müdellil, Siyonist rejim tarafından hedef alındı ancak bu suikast başarısız oldu. Bu cinayet girişiminde Ahmet Müdellil'in oğlu şehit oldu. Bu olaylar Siyonist terör rejiminin özellikle bu savaşta terör yöntemini kullandığını göstermektedir. Bu savaşta teröre odaklanmanın çeşitli nedenleri var ama en önemli nedeni Siyonist rejimin terör operasyonlarını gerçekleştirme konusunda usta olmasıdır. Bu rejim devlet terörünün açık bir örneğidir ve işgal altındaki topraklarda, Filistin'de, Lübnan'da, İran İslam Cumhuriyeti'nde ve diğer ülkelerde terörü en iyi şekilde kullanmaktadır. Siyonist rejim İsrail'in askeri ve istihbarat teşkilatları terör konusunda özel eğitim alıyor ve terörü terör operasyonel bir yöntem olarak görüyor. Terörün kullanılmasının bir diğer nedeni de Siyonist terör rejiminin direniş komutanlarına suikast düzenleyerek direniş gruplarının bu rejim karşısında ve Batı Asya'nın güvenlik düzenindeki konumunu güçlendirme sürecini engelleyeceğini düşünmesidir. Şüphesiz Siyonist rejimin bu algısı yanlıştır çünkü bu rejim bugüne kadar direniş ekseninin büyük komutanlarını şehit etse de ancak direniş ekseni sadece durmakla kalmamış, zamanla daha da güçlenmiştir. Direniş bugün işgalci rejimin cinayetlerine cevap verebilecek bir askeri güce ulaşmıştır. Hatta direniş komutanlarının suikaste uğraması direnişi güçlendiren bir unsur haline geldi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım'da işgalci rejimin direnişin liderlerini şehit düşürerek Filistin topraklarındaki direnişin çıkış yolunu durdurabileceğini düşündüğünü ancak bunu deneyimlediğini, direnişin de liderlerinin şehadetiyle direnişin daha da güçlendiğini belirtti. Kasım işgalci rejim Filistin milletine ve kutsallıklarına karşı işlediği cinayetlere karşı cesur direnişin kutsal görevine yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. Siyonist rejimin direniş komutanlarına yönelik suikastlara odaklanmasına neden olan bir diğer faktör de daha önce savaş alanında yaşadığı başarısızlıklardır. Bu başarısızlıklar Siyonist rejime son derece savunmasız olduğu için uzun vadeli savaşlara giremeyeceği sonucuna getirdi. Bu nedenle teröre odaklanarak savaşın süresini kısaltmaya ve daha az zarar görmeye çalışmaktadır. Terör yönteminin kullanılmasındaki bir diğer önemli etken de Siyonist rejimin terör cinayetlerine karşı bugüne kadar hiçbir örgütün veya dünya gücünün harekete geçmemesi olmasıdır. Desteği eşit olan sessizlik terör suçlarının devamı için önemli bir etkendir. Batılı güçler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist rejimin suçlarını bu şekilde destekliyor. Arap ülkeleri Gazze'ye karşı savaşı kınamış olsalar da Siyonist rejime ilişkileri normalleştirme yoluna gitmeleri, bu rejimin Arap ülkelerinin tutumlarıyla fiilen ilgilenmemesine neden olmuştur. Bu nedenle Siyonist terör rejimi işlediği suçlardan dolayı cezalandırılma kaygısı da taşımamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ankara ve Moskova'nın ortak Soçi bildirisiyle ilgili. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin, Soçi'deki görüşmelerin ardından Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve koordinasyona bağlılıklarını vurgulayan ortak bir bildiri yayınladılar. Rusya ve Türkiye liderleri Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini işaret ederek kapsamlı istişareleri arttırmak, ulaştırma, ticaret, tarım, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında uzun vadeli faaliyetlerdeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ticaretin önceden belirlenen hedefler doğrultusunda geliştirilmesi ve karşılıklı etkileşim çerçevesinde üzerinde anlaşmaya varılan ekonomi ve enerji alanlarında iki ülkenin beklentilerinin karşılanmasına vurgu yaptılar. Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yapılan anlaşmaların hem ikili ticaret alanında hem de bölgesel ve dünya meseleleri açısından çok önemli olduğu aşikardır. İkili işbirliği alanında Türkiye ve Rusya yılda 100 milyar dolarlık bir ticaret gerçekleştirmeyi kabul etti. Bu amaca ulaşmak için tarafların bu alanlarda ekonomik ve ticari sektörler, ulaşım ve transit sektörlerinde tesislerin oluşturulması gerekmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma ve tüm terör hareketleriyle mücadele etmek, Türkiye ile Rusya arasındaki bölgesel işbirliğinin diğer hedefleri olmuştur. Bu anlaşmaların uygulanmasının bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldıracağına şüphe yoktur. Ancak temel soru şu: Türkiye hükümeti Suriye'deki taleplerinden vazgeçip bazı terör hareketlerini desteklemeyi bırakabilir mi? Bu soruların cevapları Türkiye ve Rusya liderlerinin Suriye'deki gerçekçi görüşlerini gösterebilir. Daha önce Türkiye ve Rusya liderleri başta ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve sağlanması olmak üzere Suriye meseleleri üzerinde anlaşmışlardı. Ancak bu anlaşmalar hala uygulanmadı. Çünkü Türkiye ordusu komşu ülkenin topraklarından geri çekilmeyi istekli olduğu söylenemez. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Soçi açıklaması ve anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye'ye gaz ihracatı ve iki ülke arasındaki gaz ticareti konusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.
Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin güneyindeki Akkuyu nükleer santrallerinin faaliyetleri hakkında şunları söyledi. İki lider arasında bir görüşme yapıldı ve proje 2023'te faaliyete geçecek. Şüphesiz bu anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı için iki tarafın yaptığı anlaşmaların en önemli kısımlarından biri olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan, Suçi'den döndükten sonra Rusya'nın katılımı ile inşa edilen ülkesinin nükleer santrali Akkuyu'yu ziyaret etme planlarını gazetecilere anlattı. Ankara'nın bu santralin ilk reaktörünü 2023'te devreye alma hedefinin halen yürürlükte olduğunu ve Rus tarafına da Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji stratejisi için özel bir önem taşıdı ve yapım sürecini de bizzat denetleyeceğini söyledi. 2010 yılında Rusya ve Türkiye, Türkiye'nin güneyindeki Mersin ilinde Akkuyu nükleer santralin inşası için bir anlaşma imzaladı. Rusya Atom Enerjisi Ajansı, 2018 yılında 4800 megawattlık Akkuyu santralinin inşaatına başladı. Bu, Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer santral olacaktır. Erdoğan başkanlığındaki üst düzey Türk heyetinin Rusya'ya yaptığı son ziyaretin genel bir özeti olarak da şunu söylemek gerekir. Çok önemli ikili ve bölgesel anlaşmaların yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye gezisinin önemli bir kısmı propagandaydı. Türkiye halkının ve bazı bölge ülkelerinden kaydedilen güvenini kazanmak için böyle bir propagandaya başvurduğu söylenebilir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2023'te Erdoğan hükümeti Türkiye'deki birçok önemli ekonomik ve iletişim projesini de başlatacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1401, Hicri Kameri 10 Muharrem 1444 ve Miladi 8 Ağustos 2022 Pazartesi. 1383 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 10 Muharrem 61 yılında Asr-ı Saadet dönemi ve insanlık tarihinin en önemli ve hamasi olaylarından biri Kerbela çölünde vuku buldu. Bu olayda Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam 72 yarenliğine birlikte ciddi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dinini korumak ve ebedileşmesini sağlamak ve zulüm ile mücadele etmek hedefiyle Yezid'in kalabalık ordusuna karşı savaşa girdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kufe halkının daveti üzerine halkı Yezid'in zalim ve baskıcı hükümetinden kurtarmak amacıyla bu kente gitti. Ancak Yezid ordusu yolu İmamın üzerine kapattı ve o hazretten Yezid'e biat etmesini istedi. Ancak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı. Böylece 10 Muharrem sabahından itibaren imam yarenleriyle düşmanları arasında savaş başladı ve akşama dek sürdü. Bu arada İmam Hüseyin'in yarenlere en güzel cesaret, fedakarlık ve şehadet örneğini imam için ortaya koydular öyle ki tarih boyunca dünya özgürlükçüleri için örnek oldular. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı her şeyden önce ilahi ve insani boyutundan dolayı ebedileşerek parladı. ...1377 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Muharrem 67'de Kufe'nin zalim hükümdarı ve kanlı Kerbela vakasının asıl sorumlusu Ubeydullah bin Ziyad muhtar ordusunca helak edildi. Aşura gününde Kameri 67'de yani Kerbela hadisesinden 6 yıl sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit düştüğü günde Ubeydullah bin Ziyad komutasındaki Abdülmelik bin Mervan askerleriyle İbrahim bin Malikeşler askerleri Musul kentinin 4 fersa uzaklığındaki Nehr Hazar şehrinde savaştılar ve bu olayda birçok dere öldürüldüler. Nihayet Şam ordusu 70 bin askerini kaybederek hezimete uğradı ve yenilgi kabul ettiler. Bu savaşta yaşanan en önemli olay Şam ordusu komutanı Ubeydullah bin Ziyad'ın İbrahim bin Malikeşler tarafından kılıçla helak edilmesiydi. ...30 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1371'de İran'ın önde gelen fakih ve İslam dünyasının tanınmış taklit mercisi Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi Hoi 96 yaşında vefat etti. İran'ın kuzey batısındaki Hoi kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi Hoi gençliğinde değerli babasıyla birlikte eğitimine devam etmek için Irak'ın kutsal Necef-i Şerif kentine gitti. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Musevi, İslam dünyasının önemli meseleleri konusunda önemli konuma sahipti. Özellikle Filistin meselesi hakkında bir fetva vererek Filistin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ilkesinin savrulması zaruretine vurgu yapmıştır. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 Murdat 1354'te önde gelen takdir merci Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani Kutsal Meşhed kentinde vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Değerli dinleyicilerimiz, Kerbela faciası münasebetiyle hazırladığımız Kerbela özel programının 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağır yaralanan Müslim bin Osice'nin yanı başına gelen İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hatip bin Mezahir onunla vedalaştıklarında imam ona hayır duasında bulundu. Habib bin Mezahir ise Osice'ye dedi ki, seni yere düşmüş vaziyette görmek çok acı. Fakat sen cennet mekandansın. O secde son nefeslerini alırken ben de seni Allah'ın cennetiyle müjdeliyorum dedi. Habib bin Mezahir onun son vasiyetini sorunca Müslim o secde dedi ki, ey Habib, asla imamı yalnız bırakma ve kanının son damlasına kadar onu koruyup kolla. Müslim bin Osece bu vasiyetinin ardından Allah'ın rahmetine kavuştu. İmam Hüseyin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudu. Ömer Saad komutasındaki Yezid ordusundan bir grup bu sahneyi görünce, işte Müslim Osece'yi öldürenler bizleriz diye çığlık atıp sevinç gösterisi yaptılar. Bunun üzerine Şus bin Refi haykırarak dedi ki, ey kavim, analarınız sizin mateminize otursun. Allah sizleri kahretsin. Müslim Osece gibi birinin öldürülmesinden dolayı mı sevinç çığlıkları atıyorsunuz? Onun Müslümanlar nezdindeki yüksek makamı ve itibarından haberdar değil misiniz? Allah'a ant olsun, müşriklerle savaşta herkes onun kılıcından korkar ve kaçardı. Yiğitçe savaşıp düşman ordusunu bile hayrete düşürürdü. Şimr bin Zilcevşen ise İmam Hüseyin'in küçük ordusuna saldırıyor. Abdullah bin Amr Kelbi bir grup tarafından kuşatılıyor. Fakat Abdullah tek başına kafirlerden birkaçını öldürüyor. Hani bin Sebiyet Hazremi ise Abdullah'ın sağ kolunu kılıç darbesiyle koparıyor. Bekr bin Hay ise onun bacağını koparıyor. Böylece Abdullah şehit düşüyor. Eşi Ümmü Vehhab ise kocasının yanı başına gelerek, cennet sana mübarek olsun, ben de senin yanında cennette yaşamak istiyorum diye haykırdı. Bu olaya tanık olan Şimr kölesini Ümmü Vehhab'ı öldürmekle görevlendiriyor. Köle de Ümmü Vehhab'ı katlediyor. Böylece Aşura gününde ilk Müslüman ve Ehl-i Beyt aşığı kadın şehit düşüyor. Küfr ordusu askeri Abdullah'ın kafasını koparıp imamın çadırlarına doğru fırlatıyorlar. Abdullah'ın annesiyle oğlunun kafasını alıp öpüyor ve sonra bir çadırın sütununu eline alıp düşman ordusuna hücum ediyor. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah kadınlara cihat etmeyi farz kılmadı. Bu nedenle çadıra geri dön. Allah senden razı olsun. Şimr tekrar saldırıyor. Fakat Zuhair bin Kayın ile 10 fedai onun vahşi saldırısını geri püskürtüp Yezid askerlerinin birkaçını öldürüyor. Ömer Saad ise Şimr'in süvari birliklerini takviye etmek için Hüseyin bin Numeyr'i yardıma gönderiyor. İmamın fedaileri ise yiğitçe savaşıp düşman askerlerinden birkaçını helak ediyor. Allah'ın askerleri omuz omuza verip çelikten saflarda imam ile Ehl-i Beyt mensuplarını koruyup cihada devam ediyorlar. Ömer Saad ise bu mücahitlerin direnişini kılmak için hanımlar ve çocukların bulundukları çadırları ateşe verilmesini emrediyor. Kadın ve çocuklar ise çadırlardan dışarı çıkıyorlar. Ebu Şesa kendi ise imamı korumak için oklarıyla saldırgan kufeleri hedef alıp helak ediyor. İmam Hüseyin de şöyle buyuruyor. Allah'ım onun pazularını kuvvetli kıl, oklarını hedeflere isabetli kıl, onu cennetinle mükafatlandır. Ebu Şesa küfr askerlerini öldürdükten sonra şehit düşüyor. Güneş semanın kalbinde parlıyor. Yakıcı ışınlarını Kerbela çölüne saçıyor. Öğlen vaktine yaklaşıyordu. Ebu Usame sahibi öğlen vakti olduğunu tespit edip İmam Hüseyin'e hitaben dedi ki, canım sana feda olsun ey Ebu Abdullah. Yezid ordusu ve savaş sana yakınlaştı. Allah'a ant olsun. Seni öldürmeden önce ben senin uğruna kanımın akıtılmasına hazırlandım. Şimdi son öğlen namazını senin imametinde kılmak istiyorum. İmam da semaya bakınıp buyurdu ki, namaz vaktini hatırlattığından dolayı Allah seni namaz kıranlardan eylesin. Evet, öğle namazının vakti gelip çattı. İmam daha sonra bu kavime namaz kılmak için savaşı durdurma çağrısına bulunun dedi. Fakat İbn-i Numeyr bağırarak dedi ki Hakk'ın katından sizlerin namazı kabul edilmez. Habib bin Mezahir Esadi ise haykırdı. Ey cahil, senin namazının kabul edilip peygamber evladının namazının kabul edilmeyeceğini mi sanıyorsun? Bunun üzerine İbn-i Numeyr ise Habib'e saldırıyor. Fakat Habib kılıcıyla onun atının suratına darbe indiriyor. Numeyr ise attan düşüyor. Fakat arkadaşları onu kurtarıyorlar. Habib ise cihadına devam ediyor ve Yezid ordusu askerlerinden birkaçını helak ediyor. Bu sırada İbni Hezin Habib'e saldırıp onu yaralıyor. Habib yere düşünce Hezin bu mücahit insanın kafasını koparıyor. Habib bin Mezahir Esadi'nin şehadet olayı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı derinden üzüyor. Bu konuda İmam Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Hepimiz Allah'tanız ve hepimiz ona geri döneceğiz. Hür bin Yezid, Riyahi ve Zübeyir bin sırt sırta vererek Ömer Saad'ın ordusunun saldırılarını def ediyorlar. Hür bu cihadı sırasında hamasi şiirler okuyup kendini tanıtıp haykırdı. İşte ben Hür'üm. Sizleri kılıçtan geçiririm. Yeryüzüne indirilen en iyi insanı destekliyorum. Ben sizleri öldürüyor ve haklılığımdan hiçbir şüphe etmiyorum. Hür ağır yaralanıp yere düştüğünde imamın ashabı onun pak vücudunu çadırlara taşıyorlar. İmam onun yanı başına koşup kafasını dizlerinin üzerine koyuyor ve onun kanlı çehresini temizlemeye çalışıyor. Hür son nefesini almadan önce imam şöyle buyuruyor. Ey Hür, sen gerçekten hür ve yiğit insansın. Ana sana yakışır bir şekilde senin adını Hür koydu. Sen iki cihanda hür birisin. İmam Hüseyin'in oğlu İmam Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin de ona hitaben şöyle buyurdu. Sen iyi ve güzel huylu birisin ey Hür. Cihat anlarında sabırlı davrandın, iyi bir insan olarak kendini Hüseyin'in uğruna feda ettin. İmam namazın ikamesine koyuluyor. Ashabı Ehl-i Beyt Resulullah da onun imametinde öğle namazı kılıyorlar. Namazın ikame edildiği sırada Züheyr bin Kayın ile Sa'd bin Abdullah Hanefi kalkan misali İmam Hüseyin'i atılan oklardan koruyorlar. Namazın ikamesi son bulduğu anda atılan oklarla yaralanan Sa'd yere düşüyor ve haykırıyor. Ya Rabbim bu ahdi bozan kavmi Ad ve Semud kavmi gibi lanetli. Allah'ım selam ve salatımı peygamberine ulaştır. Sa'd yaralı haliyle imama diyor ki serverim ey Hüseyin acaba ahdime vefa ettin mi? İmam da buyuruyor ey Sa'd sen şimdi cennete gideceksin. Bir saat sonra da biz sana ulaşacağız. Benim selamımı dedem Resulullah'a ulaştır. İmam daha sonra ashabına hitaben şöyle buyuruyor. Ey canlar, cennet sizi bekliyor. Kapılarını sizlere açmıştır. Onun dupduru suları akıyor. Meyveleri de olgunlaştı. Sizi bekliyor. Peygamber ve Allah yolunda şehit düşenler de sizi özlüyor. Ve sizlerle buluştuklarını birbirine müjdeliyorlar. İşte şimdi Ehl-i Beyt-i Resulullah yardım yapmanızın tam zamanıdır. Allah sizleri esirgeyip rahmet etsin. İmamın bu sevgi dolu sözleri sırasında Yezid bin Vekfel bağırıyor. Ey Burey Allah'ın yaptığını nasıl görüyorsun ve onun yaptığını nasıl buluyorsun? Burey de diyor ki Allah'a ant olsun haktan iyilikten başka bir şeye tanık olmadım. Allah beni hayır ve iyiliğe hidayet ettiği gibi sen ise esaret ve şerre yakalandın. İbni Mekfil de dedi ki sen yalan söylüyorsun ey Bureyr. Hatırlıyor musun Nebi Hevazen'le bulunduğumuzda Ali bin Ebi Talip hidayete ulaşanların imamıdır dedin. Burayı da dedi ki evet söyledim ve şimdi de şehadet ederim ki sen sapıklardansın ve şimdi gel mübahale edip yalancıların Allah'ın lanetine uğramasını dillendirelim. Bu iki kişi daha sonra ellerini semaya kaldırıp, "Ya Rabbi, yalancıyı lanet ve helak et," diye dua edip çatışmaya başladılar. Kısa bir süre sonra Burey kılıcıyla Yezid'in kafasına kılıcını indirdi ve kafasına takıldı. Burey kılıcını kaldırmak isterken Rez İbni Mengaz Abdi adlı birisi ona saldırdı ve Burey onu yaralayıp yere düşürdü ve göğsünün üzerine oturdu. Rez bin Mengaz Abdi ise bağırıp yardım istedi. Kab İbni Cabir bin Ömer ise Burey'i katletmek için saldırdı. Fakat Afif bin Züheyr İbni Ebi Ehes ise haykırıp dedi ki, "Vay olsun sana, kimi öldürmek istediğini biliyor musun?" İşte Burey İbni Hezir Kufe camisinin büyük karilerinden biridir. Onu bırak. Fakat Kab ona aldırmadı ve Burey'i sırtına kılıç darbesi indirdi. Daha sonra onun kafasına kılıçla vurarak Burey'i şehit etti. Kab bu saldırıdan sonra eşiyle karşılaştı. Eşi ona dedi ki, "Vay olsun sana, Resulullah'ın evladına mı kılıç çekip Kur'an-ı Kerim karilerinin efendisini mi şehit ettin? Allah'a ant olsun ki büyük bir günah işleyen seninle aşkla konuşmayacağım." Hanzele İbni Sa'd Şiyani haykırdı, "Ey halk, Nuh, Ad ve Semud kavmi gibi lanete uğramanızdan ve geleceğinizin karartılmasından korkuyorum. Ey kavim, gün gelir birbirinizi suçlamanızdan ve artık Allah'ın rahmetinden uzaklaşmanızdan korkuyorum. Çünkü Allah'ın saptırdığı kimseyi hiçbir kimse hidayet edemez. Ey halk, Hüseyin'i bırakın ve onu öldürmeyin. Aksi takdirde Allah'ın büyük azabına yakalanırsınız." İmam Hanzeli'nin bu sözlerini duyunca ona hayır duasında bulunup buyurdu ki, "Allah seni esirgeyip rahmet etsin ey Hanzeli. Fakat bu halk Rabbül Alemin'in azabını hak etmiş bulunuyorlar." Hanzeli de diyor ki, "Doğru söylüyorsun ey Resulullah'ın evladı." Hanzeli bunun üzerine savaş alanına gidip cihat yaparak şehit düşüyor. Bu sırada Abes İbni Ebi Şebib Şakeri, büyük İslam alimi ve muhaddislerden olan dostu Şüzeb'e yakınlaşıp, "Ey Şüzeb, bugünkü durumu nasıl görüyorsun?" diye sorar. Şüzeb de dedi ki, "Ey Abes, olayı nasıl değerlendirmemi istiyorsun? Ben Resulullah'ın oğlunun uğruna savaşıp şehit düşeceğim." Abes de dedi ki, "Ben de aynısını yapacağım. Şimdi imama git, ondan izin alıp vedalaş ve cihat alanına koş." Şüzeb de imama varıp onunla vedalaştı ve savaş meydanına çıkıp savaşarak şehit düştü. Elbette Abes de Aşura şehitlerinin geleneğine uyup İmam Hüseyin'le biatını tazeleyip ondan izin alarak vedalaştıktan sonra savaş alanına koştu. Abes bu vedalaşma anında İmam Hüseyin aleyhisselama dedi ki, "Ey Ebu Abdullah, senden başka daha izzetli ve sevgili birini tanımıyorum. Eğer seni bu zulüm ve öldürülmekten kurtarabilseydim, bütün varlığımı bu yolda feda etmekten kaçınmazdım. Şimdi senin dinin ve senin babanın dini uğruna öleceğime tanıklık et." Abes bu sözlerin ardından savaş alanına gitti. Yezid ordusundan Rebi İbni Temim diyor ki, "Abes'i daha öncekilerden farklı buldum. Onun savaşlardaki yürekliliği ve yiğitliliğini görmüştüm. Fakat bu sefer onun daha korkusuz ve yürekli olduğuna şahit oldum. Bunun için ordu efradına hitaben bağırıp dedim ki, işte arslanların arslanı Abes İbni Ebi Şebib Şakeri geliyor. Kim ki onunla karşılaşırsa öldürülüyor. Abes ateş çemberi gibi savaş alanında dolaşıyor ve herif arıyor öldürmek için. Kimse onunla çatışmaya girme cesaretini gösteremiyordu. Bu nedenle Yezid ordusunun kumandanı Ömer Saad öfkelenip gruplar halinde Abes'e saldırmalarını, onu taşlamalarını istiyor. Abes kılıçla ve yiğitçe savaşmak yerine düşman ordusunun taş atarak saldırıya geçtiğini görünce zırhı ve miğferini çıkarıyor ve haykırıyor. "Uryan olmamın zamanı geldi. Cismimden geçip canlı olma zamanı geldi. Karanlık bulutlar içinde bir ateş gibi, karanlık dalgalar içinde bir güneş misali Yezid ordusunun içine dalıp cihada başlıyor. Rebi İbni Temim diyor ki, Allah'a ant olsun Abes her tarafa saldırdığında 200 kişi onun karşısında duramayıp kaçıyor, yerlere düşüyor, çiğneniyorlardı. Nihayet Abes dört taraftan ablukaya alındı. Atılan taşlar, kılıç ve mızrak darbeleriyle ağır yaralanıp şehit düştü. Bir grup onun koparılan kafasını elden ele gezdirip onun bizzat kendilerince öldürüldüğünü iddia ettiler. Ebu Zer Gaffar'ın serbest bırakılmış zenci kölesi Cevn İmam Hüseyin'e gelip savaş alanına çıkmak için izin istedi. İmam buyurdu ki, ey Cevn, sen müreffeh ve güzel bir hayat sürdürmek için bize katıldın. Şimdi seni serbest bırakıyorum, istediğin yere gidebilirsin. Fakat siyah derili inançlı biri olan Cevn İmam Hüseyin'e dedi ki, ey İmam, ben güzel günlerde sizinle beraberdim. Şimdi zor şartlarda sizi asla yalnız bırakmam. Ben de sizinle birlikte cennetle mükafatlandırılmak ve peygamber ehli beytiyle bütünleşmek istiyorum dedi ve cihat meydanına çıkıp Yezid ordusundan askerlerin birkaçını öldürdükten sonra ağır yaralandı. İmam onun yanı başına koştu ve şöyle buyurdu. Allah seni ak yüzlü yapsın. Ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle haşr etsin. Rivayetlere göre Cevn'in pak naşı mis gibi kokuyordu. Resulullah'ın sahabilerinden olan ihtiyar ve kaşları uzun Enes İbni Haris Kahili Bedir ve Sıffin Gazze ve Seriyelerine katılıp Hazreti Muhammed ve İmam Ali'nin kumandanlığında cihata katılmıştı. İmamdan izin alıp cihat alanına gitti ve Yezid ordusu askerlerinin birkaçını helak edip şehit düştü. İmam Hüseyin aleyhisselam ona bakınıp şöyle buyurdu. Allah senin cihadını mükafatlandırsın ey ihtiyar. Sıra Ömer bin Cünade'yi Ensari'ye gelmişti. Genç mücahidin babası Cünade ilk saatlerde diğer sahabilerle birlikte şehit düşmüştü. Bu 11 yaşındaki çocuğun annesi oğluna dedi ki, evladım kalk savaş alanına çık. Peygamber oğlunun gözleri önünde savaş, çocuklar savaşmak için imamdan izin istiyor. Fakat İmam Hüseyin ise bu gencin babası şehit düştü. Artık anası oğlunun da şehit düşmesine dayanamaz, onu çadırlara geri gönderin buyurdu. Fakat genç mücahit Ömer İbni Cünade ise dedi ki, babam ve annem sana feda olsun. Annem bana savaş giysisi giydirdi, silahla donattı. Siz de izin verin ki kafirlerle savaşayım, serverim. Genç adam savaş meydanına çıktı ve hamasetli şiirler okudu. Benim rehberim Hüseyin'dir. Hüseyin peygamberlerin göz nuru, sevinç kaynağıdır. Hüseyin Ali ve Fatıma'nın oğludur. Acaba böyle bir önderi tanımıyor musunuz? Onun yüzü güneş gibi parlaktır. Alnı dolunay gibi yüksektir diye haykırdı ve düşmanın saldırısına uğrayıp şehit düştü. Kufe'nin vahşi askerleri o çocuğun kafasını koparıp İmam Hüseyin'in çadırlarına doğru fırlattılar. Çocuğun annesi ise sevgili oğlunun kafasını kucaklayıp öptü ve haykırdı. Aferin oğlum, sen benim göz nurum ve sevinç kaynağımsın. Gencin annesi daha sonra oğlunun koparılan kafasını düşmanın saflarına doğru fırlatıp Allah yolunda verdiğimi hediyeyi bir daha geri almam diye feryat etti. Mücahit kadın daha sonra eline geçirdiği bir değnekle zalim Kufe ordusuna saldırdı ve hamasetli şiirler okuyup haykırdı. Ben zayıf ve ihtiyar bir kadınım. Gücüm kaybolmuştur. Fakat kararlılıkla Fatıma'nın evlatlarını koruyup kollayacağım. Sizlere var gücümle darbeler indireceğim. İmam Hüseyin bu yiğit kadını çadırlara geri götürdü. Çünkü Müslüman kadınların savaş meydanına çıkmalarını istemiyordu. Bu sıralarda Haccac bin Mesrur savaş meydanına çıktı ve Yezid ordusuyla çatışıp yaralandı. Fakat kana bulanmış yüzüyle imama geri dönüp dedi ki, ''Bugün deden Resulullah'la buluşacağım ey Hüseyin.'' Daha sonra peygamberin vasisi ve halifi olan sevgili baban Ali ile görüşeceğim. İmam da buyurdu ki, ''Ben de sizin peşinizden gelip onlarla buluşacağım.'' Haccac tekrar savaş meydanına geri dönüp savaşıp şehit düştü.
Sakineyim. Bugün Aşura günü. Burası da Kerbela. Öğle vaktinden bir saat geçmiş olmalı. Bilemiyorum. Fakat bize bir ömür kadar uzun geldiğini biliyorum. Şu birkaç saatin. Özellikle babamın savaş meydanına gittiği şu lahzalar. Babamın savaş meydanında bulunduğu şu dakikalarda... Hiçbir şey yapamadan meydanın dört bir yanını saran toz bulutuna göz dikmek ve düşmanların vahşi naralarını işitmek çok zor geliyor bana. Çok zor. Savaş köşelerinin sesi ve düşmanların vahşi naraları yüreklerimizi titretmedi. Dört bir yanımız kan ve havaya yükselen kesif toz bulutlarıyla kaplı. Güneş gökten ateş yağdırıyor tepemize sanki. Üzerine bastığımız topraksa tandırdan farksız. Susuzluk, susuzluk canımıza tak etti. Ciğerlerimiz yanıp kavrulmada susuzluktan. Suya hasret çöl gibi çatlak çatlak olmuş dudaklarımız. Susuzluktan dilimiz damağımıza yapışmış iyiden iyiye. Hararet hepimizi sarartmış hazan yaprağı gibi. Dünden beridir düşmanın muhasarası altındayız. Yezid'in on binlerce kişilik ordusuna karşı babam İmam Hüseyin sadece 72 savaşçısı var. Seher çağından bu yana babamın adamları birer birer er meydanına çıkıp o büyük ordunun karşısına dikildiler eşsiz bir cesaretle. Tek başına düşmanlara saldırıp yiğitçe vuruşarak her biri onlarca düşmanı öldürdüler ve vuruşa vuruşa şehit oldu sonunda hepsi de. Babam onca düşmana karşı tek başına şimdi... Yapayalnız kalmış durumda. Savaş meydanıyla çadırlarımız arasındaki mesafe bunca uzak olmasaydı keşke. Keşke görebilseydim babamı düşmanla savaşırken. Hep onunla birlikte olmama izin verseydi. Babam savaş meydanında düşmanla çarpışırken benim gibi minik bir kız çocuğunun tedirginlik ve endişeden kahrolmaması mümkün mü? Buradan görebildiğim tek şey ortalığı kaplayan yoğun bir toz bulutu sadece. Karmakarışık sesler, gürültü ve uğultular kulaklarımızı tırmalıyor. Meydanda olup bitenleri buracıktan kestirebilmek mümkün değil maalesef. Dün babamın yüzünde yorgunluk belirtilerini apaçık gördüm. Kufe ve diğer şehirlerden binlerce kişi babama mektup yazarak zalim Yezid iktidarına karşı kıyam etmesi halinde kendisini destekleyeceklerini bildirmiş. Buna söz vermişlerdi. Fakat şu 72 kişiden başka babamın yardımına koşan olmadı.
Bu 72 kişi babam için çok azizdi. Nitekim babam onlara, "Sizler devranın en iyilerisiniz," dedi. "Sizden daha iyi, sizden daha vefakar dost görmedim ben. Böyle dostlar, böyle vefakar yardımcılar kimseye nasip olmamıştır." Bu değerli insanlar şehit düştüğünde hepimiz ağladık. Fakat babam zerrece sarsılmadı asla. Ağabeyim Ali Ekber vurulup attan düşünce hepimizin yüreği parçalandı. Fakat babam dağ gibi dimdikti yine. Düşmanın oku babamın kollarındaki minik kardeşim Ali Asker'in boğazını parçaladığında bizim feryadımız arşı inletmiş. Fakat babam zerrece sarsılmamıştı yine. 72 kişilik ordumuzun sancaktarı, çadırlarımızın koruyucusu, Kerbela'nın sakası yiğit amcam Ebul Fazıl Abbas vurulup attan yere düşünce, düşmanlar vücudunu lime lime doğrayıp paramparça edince, babam yine sabretmesini bildi. Fakat onun bu defa pek üzüldüğünü hepimiz hissettik. Beli bükülmüş gibiydi. Gözleri doldu. Elini beline götürerek, "Abbas'ım," dedi. "Canım kardeşim, belim kırıldı gidişinle." Dostları, arkadaşları gözünün önünde birer birer şehit düşünce, babam da savaş meydanına gitmek üzere hazırlandı. Ancak gitmeden önce kadınları ve çocukları etrafına toplayıp tam bir soğukkanlılıkla dedi ki, "Şimdi bela ve felakete hazırlayın kendinizi. Biliniz ki Allahu Teala sizi korur, gözetir. Kısa zamanda düşmanın şerrinden kurtaracak sizi. Akıbetiniz hayırlı olacak. Allahu Teala düşmanlarınızı türlü azaplara uğratacak. Bu belalar ve felaketlere karşılık Allahu Teala sizlere çeşitli nimetler ve kerametler verecektir. O halde sakın halinizden şikayette bulunmayın. Kadrinizi alçaltacak, değerinizi düşürecek sözler söylemeyin. Sabredin." Bunları duyunca babamın mutlaka şehit olacağını anladık. Ben, "Baba," diye haykırdım. "Ölüme teslim mi oldun sen?" Ve dayanamayıp ağlamaya başladım. Tepeden tırnağa bir hüzün dolmuştu yüreğime. Sabırsızlık göstermek, üzüntümü belli edip ağlamak istememiştim. Fakat yapamamıştım işte. Elimde değildi ki. Hem sonra herkes en az benim kadar kederli ve muzdaripti. Hatta onca soğukkanlılığına rağmen Zeynep halam bile bir yandan bizi teselli etmeye çalışırken bir yandan da sessizce boşanan gözyaşlarını siliyordu. Babam beni sımsıkı kucaklayıp bağrına basarak, "Yavrucuğum," dedi. "Yavrucuğum, yardımına koşacak kimsesi kalmayan biri ölüme nasıl teslim olmaz?" Hıçkırıklarımı kontrol edemiyor, şiddetle ağlıyordum şimdi. "Babacığım," diye sarıldım var gücümle ona. "Bizi kime bırakıp da gidiyorsun?" Elleri ve dudaklarıyla gözyaşlarımı kuruladı. Islak kipriklerime buğseler kondurduktan sonra, "Allah'a," diye cevap verdi. "Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Onun rahmet ve inayetini unutmayınız ki Allahu Teala dünya ve ahirette sizinledir daima. O halde Allah'ın olmasını istediği şeye razı göster. Sabırlı ol canım kızım. Halinden şikayet etme sakın. Çünkü dünya yok olup gider. Ahiretse ebediyen kalacaktır." Babamın sözünü dinledim. Halimden şikayette bulunmadım. Ve Allah'a karşı nankörlüğe yeltenmedim. Fakat yine de ağladım. Tutamadım gözyaşlarımı bir türlü. ağlamamak elde mi? Babam dünyanın en iyi babası, babaların en güzeli olan biricik babam hiçbir yardımcısı olmaksızın on binlerce katile karşı tek başına savaşmaya giderken nasıl ağlamam ben? Babam herkesle vedalaştı. Çocukları sevip okşadı. Zeynep halama bir şeyler söyledi. Fakat ne konuştuklarını biz anlayamadık. Sonra Zeynep halama eski bir gömlek getirmesini rica etti. Hepimiz şaşırdık. Eskimiş gömleği ne yapacağını sorduk. Babam cevap verdi. Karşımdaki düşman pek namert. Beni öldürdükten sonra üzerimdeki elbiseleri bile soyup yağmalayacaklar. Şehadetimden sonra vücudumun örtülü kalması için elbiselerimin altına köhne bir şey giymek zorundayım. Babam görkemli bir davete katılıyor, önemli bir misafirliğe gidiyormuşçasına özenle giyinip hazırlandı. Zırhının gevşek taraflarını sıkıca gerdi. Kılıcını yeniden kuşanıp kemerini iyice sıktı. Yüzünün terini sarığının ucuyla temizleyip kuruladı. Karışmaya yüz tutan sakalını ihtimamla sıvazladı ve gitmek üzere ilk adımını attı. Vahşice naralar savurarak kendisini bekleyen düşman denizine doğru bir an önce dallı kılıç saldırıp görülmemiş bir fırtına koparmak üzere dağları imrendiren bir heybet ve iradeyle hızlı adımlarla atına doğru yürüdü. Bu azimli ve kararlı gidişten hiç kimse, hiçbir güç caydıramazdı onu. Kaldı ki onun gitmemesi halinde düşman ona doğru gelecek, çadırlara saldıracaktı. O halde en iyisi şeref ve azimle davranıp tam bir şecaat ve mertlikle düşmanın ta kalbine dalmaktı. Evet, onu bu kararlı ve azimli gidişten alıkoymak mümkün değildi asla. Zira bizzat kendisi çok daha önceden beri şehit olacağını bize söylemiş ve İslam'ın varlığını sürdürebilmesinin ancak onun şehadetiyle mümkün olacağını anlamıştı. Hiç kimse ona babacığım gitme, amcacığım gitme, ağabey gitme diyemezdi. Çünkü o herkesin imamıydı ve imamın her şeyi Allah'ın emrine göre yapacağını herkes biliyordu. Buna rağmen yine de herkes bir lahzacık olsun daha fazla görmek, biraz daha dinlemek istiyordu onu. Hepimiz niceden beridir hasretmişçesine biraz daha konuşmak istiyorduk onunla. O sırada yaşlı gözlerle onu izleyen Zeynep halam hıçkırmamaya çalışarak "Ağabey!" diye haykırdı. "Acele etme emi." Babam yavaşça döndü. Gözyaşları arasında kendisini izleyen kederli, tedirgin, susuz ve perişan çocuklarla kadınlara bir kez daha şefkatle baktı. Küçük yavruların içler parçalayan hıçkırıkları karşısında kim olsa mutlaka adımları gevşer, tereddüde kapılırdı. Onun yerine kim olsa bu sahneye dayanamaz, duraklayıverirdi. Ancak babamın imanında azim, irade ve kararlı adımlarında zerrece sarsılma olmadı. Bir lahza olsun tereddüde kapılmadı. Sevgi ve şefkat dolu bir hareketle hepimizi el sallayıp aynı kararlı adımlarla atına doğru yürüdü. Böylesine bir babayı birkaç dakika sonra kaybedecek ve artık hep yetim bir çocuk olarak kalacak olan benim içinse bu kadarı çok, çok ama çok azdı elbet. Dayanamadım. Gayri ihtiyari bir hareketle atılıp babama fark ettirmeksizin atın yanına koştum. Babam dağları imrendirecek bir irade ve azimle atına bindi. Gitmek istedi. Fakat at kımıldamadı bile. Çünkü ben var gücümle ayaklarına sarılmıştım atın. İçimden gitme ne olur diyerek yalvarmak geliyordu. At gözlerini bana dikti. Ağladığımı görünce benimle birlikte o da sessizce ağlamaya başladı. Atın zamansız yere duraklaması ve yerinden kımıldamaması babamı pek şaşırmıştı. atın ayağına sımsıkı sarıldığımı gördüğünde ise şaşkınlığı bir kat daha arttı. Atından inerek beni bağrına bastı. Gözyaşlarımı silip, "Kızım," dedi, "canım benim, bir tanem." Ben hıçkırığımı tutamayarak, "Baba," dedim, "Müslim amca şehit olduğunda sen onun yetim kızını şefkatle bağrına basıp saçlarını okşadın. Sen gidersen, ben yetim kalırsam, bağrına basacak, saçlarımı okşayacak kimim var benim?" Babamın gözleri doldu. Hande ise ağlayacak gibiydi. Kalbini kırmıştım onun. Şefkatle gözlerimin içine bakarak, "Sakinem," dedi, "biricik kızım benim. Ağlama. Ben şehit olduktan sonra yeterince ağlayacaksın sen. Fakat ben hala hayattayken, ruhum bedenimdeyken ağlayıp da gözyaşlarınla yüreğimi dağlama. Emin." "Evet yavrum. Ey dünyanın en tatlı ve en iyi sakinesi, bir tanem. Benim gelişimden, şehit oluşumdan sonra herkesten daha çok hakkın var senin ağlamaya. Mümkün değil de biliyorum, fakat nedendir bilmem babacığım," dedim birden. "Beni Medine'ye götür. Dedem, Resulullah'ın makberinin yanına." Babam mazlum bakışlarını düşmanlara dikerek, "Bunu yapabilmek mümkün değil bir tanem," dedi. "Görüyorsun ya, düşmanların vahşi naraları, kana susayan haykırışları giderek artıyordu. Babam savaş meydanına gitmek zorunda. Babamın susuzluktan çatlak çatlak olmuş dudaklarının sıcaklığını hala yanaklarımda hissediyordum ki, o sırada atını bir şimşek hızıyla dolu dizgin düşmana doğru sürdüğünü gördüm. Savaş meydanından korkunç naralar, at kişnemeleri ve kılıç şakırtıları geliyor kulağa şimdi. Biz çadırlarımızın önünde durmuş, nefes almaksızın öylece beklemedeyiz. Bir ben değil, bütün çocuklar ve kadınlar yaprak gibi titremede. Korkuyoruz hepimiz. Eyvah! Kanlara bulanmış, yelesiyle çadırlara doğru dolu dizgin yaklaşan bu binicisiz at, babamın atı değil mi? Aman Allah'ım, babam! Kanlı gözyaşlar arasında yükselen bu acı feryatlar benim mi, Rukayye'nin mi, yoksa Fatıma'nın mı? Bilemiyorum artık.
Muaviye'nin Kameri 60. yılın Recep ayının ortalarında ölmesinin ardından oğlu Yezid halife oldu. Yezid hemen çeşitli bölgelerin valilerine mektuplar göndererek Muaviye'nin öldüğünü ve kendisi onun yerine geçtiğini yazdı. Yezid ayrıca Medine valisi Velid bin Utaba'ya da aynı doğrultuda bir mektup yazdı.
Fakat bu mektubun yanında bir başka mektup da gönderdi. Ve Velid de Hüseyin bin Ali'den biat alma konusunda sert davranmasını ve bu bağlamda ona asla fırsat vermemesini emretti. Velid mektubu alır almaz Mervan bin Hekem'in tavsiyesi üzerine İmam Hüseyin'i davet etti. Ve Muaviye'nin ölüm haberi kentte yayılmadan imamdan Yezid için biat almak istedi. Velid'in kuryesi mesajını İmam Hüseyin'e ulaştırdığında o Hazret en yakın sahabelerinden ve ailesinden 30 kişiye silahlanmalarını ve o Hazret'le birlikte hareket ederek Velid'in meclisinin dışında beklemelerini ve gerektiğinde kendisini savunmalarını emretti. Velid mecliste Muaviye'nin ölüm haberini verdikten sonra Yezid ile biat meselesini gündeme getirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi. Benim gibi bir şahsiyet gizlice biat etmemesi gerekir. Ve sen de böyle bir biate rıza göstermemelisin. Böylece İmam Yezid ile gizlice biat etmeyi kabul etmedi. Ve muhalefetini şöyle beyan etti. Ey Velid! Biz nübüvvet hanedanı ve risalet madeniyiz. Bizim hanedanımız meleklerin girip çıktığı ve ilahi rahmetin nazil olduğu yerdir. Allahu Teala İslam'ı bizim hanedanımızdan başlattı ve açtı ve sonuna kadar da bizim hanedanımızla götürecektir. Ancak Yezid, şu senin benden biat etmemi beklediğin adam, eli masum insanların kanına bulaşmış şarapçı biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve aleni bir şekilde halkın gözü önünde fıskı fücur işleyen biridir. Acaba benim gibi biri onca parlak mazisi ve ailevi asaleti ile böylesine fasık biriyle biat etmesi reva mıdır? Bu konuda siz ve biz geleceği gözetlemeliyiz. Ve hangimiz hilafete ve İslam ümmetinin önderliğine daha layık ve biati hak eden olduğunu göreceğiz. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve gelecekte izleyeceği yolu ve hilafet kılığında İslam ümmetini saptırmak isteyen gücü kırma saikine ışık tutan bu sözleri bir nevi o Hazretin başlattığı kıyamın başlangıç noktasıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Muharrem ayının 10. günü Aşura gününde İran'ın dört bir yanı Ehl-i Beyt İmamların üçüncüsü, Cennet Gençlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle yasta. Bu yüzden dün akşam İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberin katılımıyla yas töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi Filistin ve Yemen gençliğinin savaşçı ruhunun İslam devriminin yolunun devamı olduğunu belirtti. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, derin üç cephe savaşçıların ateşi Siyonistlerin üzerine düşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, uluslararası toplumun Siyonist rejimin cinayetlerine karşı sessizliğini kınadı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, derin üç füzeleri Siyonist rejimin ateşkesi kabul etmesini zorladığını belirtti. Gazze yetkilileri dün akşam yaptıkları açıklamada Siyonistlerin saldırısı sonucu 15'i çocuk 41 kişinin şehit olduğunu belirttiler. İstihbarat Bakanı Yezidlerin dosyası Siyonist rejimin çöküşü ve Amerika'nın yok oluşuyla tamamen kapanacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefon görüşmesinde nükleer silahın İran doktrininde yeri olmadığını belirtti ve Ulyanov-Viyana müzakerelerinin sürecinden umutlu olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. İslami